Ayrım 25.
Çandarlı Halil Paşa meselesi ve düşündürdükleri. Çandarlı Halil Paşa meselesini özellikle dipnotlarımızda kısmi yorumda bulunarak mümkün mertebe bir taraf kalmayı tercih etmiş ve cüzi bir kayıt ile geçiştirmeye uygun bulmuştuk. Zira Ermeni asıllı oluşumuzdan dolayı bir takım yanlış yorumlara muhatap olabileceğimizi düşünmekteydik. Ancak mezkûr vaka ile alakalı kayıtlarda hemen her tarihçi veya tarih araştırmacısının kendi milli ve siyasi görüşü paralelinde vakaları değerlendirdiklerini tespit edince benim de aynı haktan istifade etmemin gayet tabii olduğu kanaatine vardım. Bizim milli ve siyasi görüşümüz Cumhuriyet Türkiye'sinde birlik ve beraberliği bütünleyici bir görüşe tabidir. Bunun tek yolu da Türkiye tarihi ile alakalı hemen her vakayı en sıhhatli ve en tarafsız bir şekilde meydana koymak ve tarihimizde zuhur etmiş vakaları ülkemizde hemen hiçbir zümreyi gocundurmadan meydana koyabilmektir. Yani gerçekleri sadece gerçekleri yazmayı başlıca prensip edinerek hareket etmek. Dolayısıyla Çandarlı Halil Paşa meselesinde bizlerin de naçiz fikir ve görüşümüzü değerli okuyucularımıza aktarmak öyle sanıyoruz ki başlıca görevimiz olacaktır. Çünkü gördüğümüz kadarıyla muazzam ve muhteşem tarihimiz Türk asıllılar, devşirmeler ve dönmeler üçgeni içinde öylesine bir acımasız çekişmeler arasına dönüştürülmüştür ki kim kimdir, kim hayırlı ve kim hayırsız işler yapmıştır bunların tespiti gerçekten pek zordur. Zira görüşler ve yorumlar şahısların ferdi inanç ve görüşleri paralelinde sunulmuştur. Gerçi istisna teşkil edenleri ve gerçekten takdirlere şayan olanları da mevcuttur. Lakin ne yazık ki bunlar azınlıkta olup parmakla sayılabilecek derecede azdır. Yeni nesillerimizin sıhhatli bilgi sahibi olabilmesi açısından devlet arşivlerinde bulunan tarihi belgelerin en seri şekilde günümüz Türkçesine çevrilmesi ise mezkûr meselede yapabilinecek en doğru hizmet olacaktır. Gerçi eski Türkçe öğrenen ve öğrenmeye çalışan gençlerimiz gittikçe çoğalmaktadır. Lakin bu yine de yeterli değildir ve günümüz Türkçesine çevirme çalışmalarının ön plana alınması, böyle bir çalışmaya gidilmesi elzemdir. Şu Rum, şu Ermeni, şu Boşnak, şu bu Pomak gibi bir takım lüzumsuz yakıştırmalara Türk tarihini adeta bir bilmece durumuna getirmeye hemen hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu mesele yıllar yılı öylesine acımasız bir fikriyata dönüşmüş ki ele alınan kişinin hizmetlerinden ziyade yaptığı şu veya bu yanlış parmağa dolanmakta ve rahatlıkla varyansıl edilmektedir. Hem de yanlıştaki yan sebepler veya gerçek olup olmadığı hiç mi hiç dikkate alınmadan. Mesela Osmanlı tarihi bahsinde su götürmez derecede otorite olmakla birlikte verdiği değerli eserleriyle de bu sahada gayet değerli hizmetlerde bulunmuş olan bir merhum tarihçimiz ki değerli adlarını zikretmeden sarf-ı nazar etmekteyiz. Zira bizim muhatabımız şahıslar olmayıp icraatlardır. Osmanlı devlet erkanı ile alakalı eserinde Veziri Azamlar bahsinde ırk ve din harçlarını esas almış ve değerlendirmelerini de baştan sona bu görüş paralelinde zikretmiştir. Buyurun okuyun. Köprülü Mehmet Paşa, milliyeti Arnavut. Anasıyla karısından Türk olduğu rivayet edilir. İhtiyarlığına rağmen kuvvetli bir şahsiyet olan Köprülü Mehmet Paşa, zorbaları sindirip nizam ve intizamı iadeye muvaffak olduktan başka, Bozcaada ile Limni adasının Venediklilerden istirdadı, düşmandan geri almak ve Erdel'de bir kalefeti gibi iski askeri muvaffakiyetle kazanmıştır. Bununla beraber şiddetinin ifratıyla Anadolu'da birçok ocaklar söndürmüş olduğu için mezalimi mahasininden kesir, katli nüfus ve bedkiberde-i namusa dir olmakla ve nice hanedanı mekârim semire bi icab mucib-i şerbe şehadet içirmiş bulunmakla tenkit edilir. 5 senelik sadaretinde 36 bin kişinin kanına girmiştir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, milliyeti Türk. Osmanlı tarihinin en büyük vezirlerinden olan Kara Mustafa Paşa, Merzifon kazası Merkez Nahiyesi'nin Marınca köyündendir. Bu güzel köy kaza merkezine 2 kilometre kadar şimali şarkisindendir vesaire. Osmanlı tarihi bahsinde başlıca otoritelerden merhum Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın Osmanlı tarihinin 3. cildinde merhum Köprülü Mehmet Paşa'nın ne yaman bir dönem içinde vezaret makamına geçmiş olduğu rahatlıkla görülebilir. Köprülü Mehmet Paşa işi ele aldığı zaman dış tehlikeden başka içeride de icraatına engel olmak isteyen zümreler vardı. Bunun için saray mensuplarıyla bunların tahrik edecekleri kapı kulu ocaklarından her birini gözden ayırmayarak işlerini ona göre mahirane çevirmek mecburiyetindeydi. Bundan dolayı padişahtan geniş selahiyet alarak işe başladı. Bundan evvelki bölümde görüldüğü üzere Kadızadeli vaazların pek aşırı hareketleri ve nizam-ı alem için isyan çıkarmak istemeleri üzerine Köprülü Mehmet Paşa'dan yedikleri sille ile bu hareketleri bastırıldı ve ileri gelen vaazlar sürüldü. Yukarıda kayıtlardan da anlaşılacağı gibi Köprülü Mehmet Paşa devletin bekasına zarar vermeye çalışan ve ordunun bir bölümünü isyana teşvik eden bir takım gizli faaliyetlerle, gizli hareketlere karşı tedbir almak ve aman tanımaz şekilde bastırmak mecburiyetinde kalmıştır. Ancak yine önceki sayfada görüldüğü gibi diğer kaynakta bu durum tersinden gösterilmekte ve Köprülü'nün Anadolu'da nahak yere nice insanı şehit ettiği ileri sürülmekte ve bu koca vezirin kişilik açısından bir cellat da değil, bir katil mertebesine düşürüldüğü açıkça görülmektedir. Tek kelimeyle böyle tarih yazılmaz, yeni nesillere böylesi tarafgirlik tarih diye aktarılamaz. Gelelim Çandarlı Halil Paşa meselesine. Bizans Prensi Dukas bu meselede şu kaydı geçmiştir ki tamamı kışkırtıcı ve birbirine düşürücü bir taktiğin ürünüdür ve zaten bu taktiğin semeresini de görmüştür diyebiliriz. Zira Dukas'ın kayıtlarını hemen her tarih yazarı dilediği yönde değerlendirmiş ve içlerinde gerçeğe eğilen veya bu faktörü kavrayarak hakikatleri kayda geçen bir taraf ve idealist kalemler azınlıkta kalmışlardır. Prens Dukas'ın provokasyonel kaydı ise noktasından virgülüne kadar aynen geçilmiştir. Buyurun okuyun. Padişah mabetten çıktıktan sonra Büyük Duka'yı arattı ve onu tekrar huzuruna getirdiler. Büyük Duka gelip etek öptükten sonra padişah ona dedi ki, şehri teslim etmemekle iyi bir iş yapmadınız. Bak ne kadar zararlar, ne kadar hasarlar yapıldı, ne kadar kimse esir oldu. Prens Dukas, efendim sana şehri verecek kadar salahiyetimiz yoktu. Hatta imparatorun bile böyle bir salahiyeti yoktu. Bundan başka senin adamlarından bazıları da sözle ve mektuplarla imparatora haber göndererek korkma padişah size tahakküm edemeyecektir diyorlardı. Padişah bu söylenen sözleri Halil Paşa'ya atfetti. Zaten ona karşı kızgınlık besliyordu. Padişah Duka'nın ağzından imparatorun ismini duyunca imparatorun gemileriyle kaçıp kaçmadığını sordu. O da bu hususta hiçbir şey bilmediğini, zira Türkler eğri kapıdan girdikleri zaman kendisinin Balat kapısında bulunduğunu söyledi. Evet, yukarıda kayda geçtiğimiz Prens Dukas'ın provokasyonel notları bizdeki birçok sivri akıllıya başlıca malzeme teşkil etmiş ve has mal bulmuş gibi yapışmışlar. Kimi Türk vezirler, kimi ise gayri Türk vezirler aleyhine kullanıp durmuşlardır. Mesela Çandarlı Halil Paşa Bizans başnazırı Dukas Notaras'ın padişah jurnallerde bulunduğu ve kendi adının da geçtiği için bu hain Bizans'ı derhal idam ettirmiş ve padişah hiç sormadan bu işi yapmış olduğundan dolayı padişahın bunu fırsat bilerek onu idam ettirmiştir iddiasını ileri sürenler vardır. Bu yanlıştır. Zira Notaras'ı idam ettiren bizzat padişah olmuştur. Halil Paşa trajedisi aslında Türk ve dönmeler arasında devam ede gelen bir iktidar çekişmesiyle kayı boyu Türkleri ile Karaman Türkleri arasında süregelen bir çekişmenin uzantısından gayrı hiçbir şey değildir. Şöyle ki Sultan Fatih 14 yaşında 2. Mehmet ünvanı ile padişahlık tahtına geçtiğinde Zağanos Paşa ile Hadım Şehabettin Paşa henüz çocuk yaşlarındaki sultanın en yakın bendeleriydi ki bu iki paşa da dönmeydi. İkinci Murat Han'ın veziri azamı Çandarlı Halil Paşa ise meskûr paşaların kendisini rakip gördüklerine emin olarak onlara karşı cephe almış, Seked'in bu ahedesinin feshinden ve yeni hükümdarın kestirmiş olduğu paranın ayarındaki noksanlık gibi hallerden, tüccar ve esnafın tedirginliğinden istifade ile onlara karşı siyasi manevralara girişmişler ve Yeniçerilerin meşhur Buçuktepe isyanı da onların işini kolaylaştırmış ve böylece genç padişahın hal-i ile yerine tekrar ikinci Murat Han'ı iktidar ilan etmişlerdi. Tarihler Halil Paşa ile Amasyalı İshak Paşa ve Uğurlu oğlunun ön ayak olmasıyla Buçuktepe vakasının meydana geldiğini yazıyorlar ki böylece ilk Yeniçeri isyanı Çandarlı ve taraftarları tarafından çıkartılmış denebilir. Milattan sonra 1444 yılında zuhur eden bu vakadan sonra milattan sonra 1451 yılında Karaman seferinden dönen 2. Mehmet Han'a karşı olan Yeniçerilerin bir dar geçitte durarak bahşiş istemeleri ikinci vaka olmuş ve böylece meskûr nizamsızlıklar ağaların değiştirilmesi, yayabaşların dayak yemeleri aralarına segman bölüklerinin ilhak edilmesiyle önlenebilmiştir. Dahası Fatih Sultan 2. Mehmet Han Gazi'nin milattan sonra 1481 yılında Gebze'de vefatı üzerine Yeniçeriler İstanbul'a dönerek Karaman valisi Şehzade Cem'in hükümdarlığına taraftar olan Veziri Azam Karamani Mehmet Paşa'nın konağını basıp kendisini öldürmüşler ve saltanata geçmesine taraftar oldukları 2. Bayezid'in padişahlığını temin etmişlerdi. Dipnot: Kapıkulu Ocakları Cilt 1 sayfa 506-507 Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzun Çarşılı. Yukarıda kayda geçtiğimiz vakalar dizisi öylece uzayıp gider. Dolayısıyla bu bahsi burada kaparken şu noktayı tekrar hatırlatmakta fayda mülahaza etmekteyiz. Görülüyor ki ordunun bütünü veya bir bölümü dahi olsa şu veya bu maksatla devletin başında bulunan karşı kışkırtmak hiçbir zaman bir ülkeye fayda getirmemekte ve tam aksi ülkenin milli bütünlüğüne, milli çıkarlarına kesinlikle zarar getirmektedir. Zira Yeniçerilerin isyana teşvik edilmesinden sonra meskür ocak içine giren siyaset ocağın bakir haline son vermiş ve nice isyan hareketlerinde hep boşa güreşmişlerdir. Bu duruma devşirmeydiler, şunun bunun tohumlarıydı gibi hamaset yakıştırmalarla bakmak ve ona göre değerlendirmek fevkalade yanlıştır, hatadır. 2003 artık tarihimize de milli bütünlük paralelinde bakarak ona göre değerlendirmemiz, yeni nesillerimize tarihimizin hemen her bölümünü, her dönemin hamaset duygularının dışında değerlendirmemizin elzem olduğunu artık kabullenmemiz lazımdır. Zira güneş balçıkla sıvanamayacağı gibi hakikatleri gizlemeye çalışmak veya ırki harslara göre değerlendirmek de hemen hiçbir işe yaramaz. Fatih Sultan Mehmet Han Gazi'nin şunun veya bunun tesiri altında hareket ettiği imajıyla bir takım hayali senaryolar meydana getirmek aynı şekilde fevkalade yanlıştır. Zira Sultan Fatih hakkında bir nebze olsun bilgi sahibi olabilen hemen her insan bu büyük ve eşsiz hükümdarın sadece padişah değil, aynı zamanda bir dahi lider olduğunu kesinlikle bilir. Bunu bilebilmek için ise ne tarih mevzunda uzman ne de kahin olmak lazımdır. Sadece yaşadığı ve icraatlarını sergilendiği dönemi okumak ve bir nebze olsun dikkatli tetkik etmek bunun için yeterlidir. Sultan Fatih Veziri Azamı Çandarlı Halil Paşa'yı ortadan kaldırabilme çarelerini hal edildiği tarihten itibaren kafasına takmış ve ilk fırsatta yani ortama müsait olduğu bir anda vezirini gözden çıkarmıştır. Merhum Çandarlı'nın Sultan Fatih'i iyi tanıyamamış ve hatta daha çocuktur düşüncesiyle hareket etmiş olması kendi akıbetini kendisinin hazırlamasına başlıca sebep olmuştur denebilir. Fatih hemen herkesi dinler ve fakat hiç kimse de fikriyle hareket etmez, tesir etmek isteyeni de bir şekilde yanından uzaklaştırırdı. Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi Sultan Fatih bir deha, bir liderdi. Ne acıdır ki bu eşsiz hükümdarın bu paha biçilmez yönünü günümüzde dahi hala görememiş, kavrayamamış olanlarımız mevcuttur. Çandarlı Halil Paşa iki Türk boyunun ve devşirme dönme zevat ile Türk paşalarından kurulu asiller arasında zuhur eden iktidar kavgalarının kurbanı olmuş bir büyük şehittir. Dolayısıyla daha evvelki sayfalardaki dipnotumuzda da belirttiğimiz gibi Çandarlı meselesinin yeniden tetkiki elzemdir. Kaldı ki Çandarlıların dillere destan bir servete sahip oldukları da tarihen sabittir. Dolayısıyla servetine göz dikenler, kıskananlar tarafından da komploya getirilmiş olabilir ve böylesi iğrenç iblisler hemen her devrede mevcuttur. Çünkü Çandarlı'nın hemen her hareketi devamlı olarak padişaha jurnal edildiğine dair kayıtlar da mevcuttur. Yukarıda da dikkatlere çekmeye çalıştığımız gibi bu vaka çok yönlüdür ve kesin bir karara varmak pek güçtür. Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi ata yadigarı Edirne'ye dönüyor. 18 Haziran 1453 Pazartesi sabahı küçük Türk Hakanı Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi, muhteşem bir görünüm yansıdan ve seçme askerlerinden kurulu göz kamaştırıcı bir alayla Edirne'ye hareket etti. Hareketinden önce ise yeni payitahtı İstanbul'un merkezi olan günümüzdeki üniversite kompleksinin bulunduğu alanda bir saray inşa edilmesini irade buyurmuştu ki, meskûr sarayın bahsi geçtiğinde eski saray adıyla anılır. İnşa edildiği yerde ise o tarihlerde bir manastır harabesi bulunmaktaymış ve meskûr inşaat bir yılda bitirilmiştir. Daha sonra ise ikinci bir saray daha inşa ettirilmiştir ki bu yapı yeni saray adıyla anılmıştır ve bahsi geçen saray günümüzde de mevcut bulunan ve hayli turist celbeden meşhur Topkapısı Sarayı'dır. Yeni sarayın ilk bölümleri tamamlanıncaya kadar her İstanbul'a gelişlerinde eski sarayda ikamet buyurmuşlardır. Mehteranların fethi müjdeleyen marşlarla hemen her tarafı inlettikleri muhteşem bir görünüm içinde Edirne'ye giren fetihler babası Serdar-ı Ekrem Sultan Fatih, Edirne halkı ve yollara dökülüp bu büyük serdarı görebilmek için birbirlerini çiğnercesine öne çıkmaya çalışan on binlerce insandan kurulu ve de sel gibi akan ahali tarafından pek candan bir tezahüratla karşılandı ki, İslam, Hristiyan hemen herkes bu eşsiz hükümdara sadece tezahürat değil, aynı zamanda her dem muzaffer olması için içtenlikle niyaz etmekteydiler. Nitekim günlerce süren büyük şenlik ve şölenler tertiplenmiş, hemen herkes doyasıya eğlenmiş, her taraf bayram havasına bürünmüştü. Bu meyanda bütün kışı Edirne'de geçiren Sultan Fatih, İstanbul'daki imar faaliyetlerini de harfiyen takip etmekte ve kış olmasına rağmen yeni yapılar ve imar faaliyetleri aralıksız devam etmekteydi ki, bütün her şey hakkında bilgi edinen Fatih aynı zamanda yeni fütuhat hareketleriyle alakalı planlar üzerinde çalışmaktaydı. Konstantiniyye fethinin akabinde İslam aleminde yarattığı sevinç. Konstantiniyye'nin fethi ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun dünya sahnesinden silinmesi İslam aleminde tarifi imkansız bir sevinçle karşılanmıştı. Nitekim Kahire'deki Abbasi halifesinin emriyle camilerde Türk şehitlerinin aziz ruhları için dualar edilmiş, hemen hepsi minnetle anılmış, Kahire'de donanma şenlikleri tertiplenmiş ve meskûr şenlikler günlerce sürdürülmüştü. Keza Memlük Sultanı eşsiz Cihangir'e birinci dereceden elçiler göndererek tebriklerinin kabulünü dilemiş, Türk Memlük İmparatorluğu'nun büyük şehirlerinde benzersiz şenliklerle günlerce kutlanmıştı. Bu meyanda Hindistan Behmeni Sultan Alaaddin, Ahmet Behmen Şah aynı düzeyde elçiler göndererek genç Fatih'i tebrik etmişler ve diğerleri gibi ülkelerinde şenlikler tertiplemişlerdi. Konstantiniyye fethinin batı dünyasındaki akisleri ve şaşkınlıkları. Konstantiniyye'nin Türkler tarafından fethedilmesi Avrupa alemini hem şaşırtmış hem de dehşete düşürmüştü. Buna rağmen muhtelif Hristiyan devletler tebriklerini arz için genç Fatih'e birinci dereceden elçiler göndermekteydiler. Bu meyanda haraca bağlanan Hristiyan devletler ise yıllık olmak üzere güçlerine göre haraç vermekteydiler. Trabzon Rum İmparatorluğu 2000 duka altın para. Sırbistan Krallığı 12 bin duka. Rakuza Dubrovnik Cumhuriyeti 3000 duka. Mora Despotluğu 10 bin duka, Sakız Ceneviz Kolonisi 6 bin duka, Midilli Ceneviz Dukalığı 3 bin duka. Diğer tarafta Avrupa'nın bütün ülkelerinde matem havası hüküm sürüyor ve bütün kiliselerde matem ayinleri tertipleniyordu. Ancak bunlar sadece hissi duyguları yansıtan tezahürlerdi ki hemen hiçbir kıymet harbiyesi yoktu. Çünkü duygusal bir romantizmin ölçülerini hiçbir zaman aşamazdı. İmparator Frederik 3 ile Papa Nikolas 5. İmparator Frederik III bu vaziyete ziyade üzülen ve ayrıca dehşete kapılan Hristiyan hükümdarların hemen hemen başta gelenlerindendi. Nitekim Avrupa'nın büyük bir tehlike içinde bulunduğunu izah eden ve yardım dileyen bir mektubunu dönemin Katolik dini lideri Papa Nikolas V'e gönderdi. Ve Papa'yı harekete geçirebilecek mahiyette notlar düşerek Avrupa'nın içinde bulunduğu büyük tehlikeyi ve Avrupa milletlerinin yanlış ve saçma hareketleriyle nasıl böyle bir duruma gelmiş olduklarını sert ve kesin bir tarzla belirtmişti. İmparator Frederik III fethihten 45 gün sonra Avrupa'nın içler acısı durumunu açıkça anlattığı mektubunu gönderirken pek ümitliydi denemezdi. Çünkü Avrupa devletleri pek yaman boğuşmalara muhatap olup adeta binmişlerdi. 12 Temmuz 1453 tarihinde Papa'ya hitaben yazmış olduğu tarihi mektubunda şöyle diyordu. Mehmet çoktandır aramızda hüküm ferma hükmediyor bulunuyor. Türk kılıcı çoktan beri başımızın üstünde asılıdır. Karadeniz çoktan bize kapalı ve Romanya çoktan Türklerin hakimiyetindedir. Oradan Macaristan'ı ve sonra Almanya'yı ele geçirecekler. Bu zaman esnasında biz aramızdaki düşmanlık ve anlaşmazlıkla idameyi hayata devam edeceğiz. İngiltere ve Fransa kralları birbirlerine karşı silaha sarıldılar. İspanya ancak nadir anlardadır ki huzura kavuşuyor. İtalya ise yabancı hükümetler için yapılan kavgalarla asla sulha kavuşamayacaktır. Eğer ordu ve silahlarımız imanımızın düşmanlarına karşı tevcih edilebilseydi ne kadar iyi olurdu. Bu vazifenin ise zat-ı mukaddeslerinden daha ziyade kalbimde yer etmiş olduğunu söyleyemem. Ey mukaddes pederim! Papa Nikolas V, İmparator Frederik III'ün göndermiş olduğu bu tarihi ve duygulu mektubu okuduktan sonra Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi hazırlayabilmek için iki defa teşebbüse geçti. Lakin hemen hiçbir netice elde edemedi. Zira hiç kimse yerinden dahi sallanmaya yanaşmamaktaydı. Çünkü Avrupa iç harpleri komşu ülkeleri adeta yemiş bitirmiş, bencilliğin ve savaşın kurbanları olarak tamamen aciz duruma düşürmüşlerdi. Dolayısıyla İmparator Frederik III Alman prenslerine tesir edemiyor, maddi ve siyasi açıdan herhangi bir sefer için yeterli olabilecek imkan sağlayamıyordu. Diğer taraftan Fransa Kralı Charles VII ve hemen hemen aynı durumdaydı. İngiltere ile yaptığı uzun ve kahredici savaşlar, yani yüzyıl savaşları, Fransa'yı hem maddi hem de manevi açıdan yıpratmıştı. Yani diğerlerinden hiç farkı yoktu. Keza İngiltere de yıpranmış, en az Fransa kadar madden de manen de zayıf düşmüştü. Dahası Kral Henry VI 1421-1471 akli melekelerini yitirmişti ve ülkesi dehşet verici bir harp uçurumuna doğru sürüklenmekteydi. Argon kralı Alfonso ise hayli yaşlanmış ve sadece İtalya'daki hakimiyetini korumaya çalışmakta ve bu ona yetmekteydi. Türklerle savaşı göze alan ve zaten savaşmak isteyen yegane Hristiyan hükümdarı Macar kralı Ladislas idi. Ancak onun da tek başına hareket edebilmesine imkan yoktu ve yardıma muhtaçtı. Yani başka ülkelerin yardımı olmadan yerinden dahi kıpırdayamazdı. Yukarıda kayda geçtiğimiz sebeplerden dolayı Batılılar sadece korku ve şaşkınlık içinde kiliselerde matem çanları vurmakla yetinmekteydiler ki zaten onlara da bu yakışırdı. Çünkü dini beraberlikleri dahi bir takım menfaatlere dayanan bu barbar ve talancı milletler topluluğunun er meydanlarında boy gösterebilmek hem hadleri değil ve hem de yakışmazdı. Dahası onlar ancak bir milleti zayıf bulurlarsa saldırmaya varını yoğunu talan etmeye muktedirdi. Türk milleti ise kuvvet ve kudretinin şaikasına erişmiş, aman dileyene imkan tanıyan asil bir milletti. Bu durumu en âlâ şekilde tecrübeleriyle bilen ve Türk'ün kahredici, ezip geci gücüne karşı hemen hiçbir kuvvetin karşı duramayacağını pek acı tecrübelerle öğrenmişler. Türklerle daha evvel yapmış oldukları savaşlarda yeterince boylarının ölçüsünü almışlardı.